Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 10. Ayrım. Nina, şafak sökmeden önce meyve bahçesine gelmişti. Kendini fotoğraflara kaptırmaya çalışıyordu. Kısa bir süre için işe yaramıştı. İncecik meyve ağaçları onu büyülemişti. Dallarda asılı buz sarkıtları, ağaçları kristal birer sanat eserine çevirmişti. Şafak vaktinin portakal ve pembe renkli gökyüzü muhteşem görünüyordu. Babası çok sevdiği ağaçlarının fotoğraflarına bayılırdı. Bugün yıllarca önce yapmış olması gereken şeyi yapacaktı. Bir dizi elma ağacı fotoğrafını büyütecek ve çerçeveleyecekti. Her ağaç babasının hayatı boyunca yaptığı işin bir temsilcisiydi ve ne kadar çok şey başardığını onu hatırlatan şeyleri çok severdi. Belki Nina aile fotoğraflarına da göz atabilirdi. Onlardan çok fazla yoktu ama... Ve meyve bahçelerinin eski fotoğraflarını da bulabilirdi. Objektifin kapağını yeniden takarak hafifçe döndü ve Belyanoçi oradaydı. Yeni ışıkta sivri tepeli çatısı bakır alevler içinde yanıyordu. Henüz babasına biraz kahve götürmek için çok erkendi. Ve Tanrı biliyor ya annesi en küçük kızıyla mutfak masasında oturmak istemezdi. Bu yüzden Nina ekipmanlarını topladı ve kız kardeşinin evine giden uzun yolu yürüdü. Meyve bahçesinin karşısında derinliklerde kalan bir yoldan başlamıştı. Yola eriştiğinde güçlükle nefes alıyordu. Gerçekten kız kardeşinin her gün bu koşuyu yaptığına inanamıyordu. Eski çiftlik evine ulaştığında gülümsemekten kendini alamadı. Bu yerin her santimi yılbaşı için süslenmişti. Zavallı Jeff ışıkları asmak için aylar harcamış olmalıydı. Bu bir sürpriz değildi. Meredith her zaman bayramları çok sevmişti. Nina ön kapıyı çaldı ve açtı. Köpekler hemen ortaya çıkıp onu coşkuyla karşıladılar. "Nina teyze!" Maddie ona doğru koştu, kollarını boynuna dolayarak ona sımsıkı sarıldı. Geçen akşamki karşılaşmaları her ikisi için de sessiz olmuştu. "Merhaba Matt," dedi Nina gülümseyerek. "Neredeyse seni tanıyamıyordum ufaklık. Muhteşemsin." "Ya daha önce neydim? Hav hav köpek mi?" diye takıldı Maddie. "Aynen," diye sırıttı Nina. Maddie onu elinden tuttu ve Jeff'in masada New York Times okuduğu ve Julia'nın da krep yapmakta olduğu mutfağa götürdü. Nina durakladı. Geçen gece o kadar yapmacık olmuştu ki karanlık oda, masal ve konuşulmayan bütün o acılar. Nina'nın yeğenlerini gerçekten görmeye vakti olmamıştı. Şimdi görmüştü. Maddie hala uzun boylu ve zayıftı. Uzun, dağınık kahverengi saçları, kalın kaşları, büyük ağzıyla genç görünüyordu. Ama Jillian bir kadındı. Ciddi ve soğukkanlı. Jillian'ı bir doktor olarak hayal etmek çok kolaydı. Yazın bütün böcekleri yakalayıp onları kavanozların içinde inceleyen tombul sarışın kızdan, ocağın önündeki uzun boylu genç kadına uzanan görünmez bir çizgi vardı. Dümdüz ve gerçek. Ve Maddie hala Meredith'in 5 yaşındaki halinin tıpatıp aynısıydı. Ama Meredith'ten çok daha hareketliydi. Tuhaf bir şekilde Nina yeğenlerinin yetişkin yüzlerine baktığında kendi yıllarının geçtiğini hissetti. Aklına orta yaşa yaklaştığı ilk kez geldi. Artık bir çocuk değildi. Elbette bunu daha önce düşünmesi gerekirdi. Yalnız başına yaşadığında ve canının istediğini yaptığında her nasılsa zaman geçmiyor gibi görünüyordu. "Merhaba Nancy teyze," dedi Jill son krebi de tavadan alırken. Nina, Jillian'ı kucakladı, ondan bir bardak kahve aldı ve Jeff'in yanında beklemeye gitti. "Meredith nerede?" diye sordu Jeff'in omzuna hafifçe sıkarak. Jeff gazeteyi masanın üzerine koydu. Babanı görmeye aşağı indi, 20 dakika önce belki. Nina Jeff'e baktı. O nasıl? Bunu sorman gereken kişi ben değilim, dedi. Ne demek istiyorsun? Jeff cevap vermeden Maddie yanına geldi. Biraz krep ister misin Nina teyze? Hayır, teşekkürler canım. Ben bizimkilerin evine gitsem iyi olur. Kahve yapmadığım için annen yine bana bağıracak. Maddie'nin geniş ağzında bir gülümseme yayıldı. Kesinlikle öyle yapacak. Yarım saat sonra geliriz. Nina kızların ikisini de öptü ve Jeff'e veda edip yola koyuldu. Eve döndüğünde ödünç aldığı ceketi girişteki çengele astı ve kız kardeşine seslendi. Taze kahvenin kokusu onu mutfağa çekti. Kız kardeşi musluğun başında duruyordu, başı öne eğilmişti, suyun akmasını izliyordu. ''Kahve yapmadığım için bana bağıracak mısın?'' ''Hayır.'' Kız kardeşinin bunu söyleyiş biçimindeki bir şey, Nina'nın durmasına neden oldu. Arkasını dönüp merdivenlere baktı. ''Babam uyanık mı?'' Meredith yavaşça döndü. Nina'ya bütün gereken gözlerindeki o bakıştı. Dünyanın ekseni kaymıştı. ''O öldü.'' dedi Meredith. Nina sert bir nefes aldı. Göğsünde, belki kalbinde toplanan acı, daha önce bildiği hiçbir şeye benzemiyordu. Aklından garip bir anı geçti. 8 ya da 9 yaşındaydı. Başka herhangi bir yerde olmayı dileyerek meyve bahçesinde babasının peşinde dolaşan erkek gibi bir kızdı. Sonra düşmüştü, ayağa takılmış ve uçarak yere kapaklanmıştı. ''Güzel yolculuk Niner Biner'' demişti babası. ''Sonbaharda görüşürüz.'' Dipnot. Burada İngilizce'de hem sonbahar hem de düşmek anlamına gelen fall kelimesi kullanılarak kelime oyunu yapılmıştır. Gülerek onu yerden kaldırıp kollarına almış, büyük omuzlarının üzerine yerleştirmiş ve alıp götürmüştü. İlerledi. Görüşü yaşlarla bulanıklaşmıştı. Kendini ablasının kollarına bıraktı. Gözlerini kapattığında babası yanlarındaydı. Odada onlarla birlikteydi. ''Ocean Shores'ta bize uçurtma uçurmayı öğrettiği zamanı hatırlıyor musun?'' Ama bu da diğeri gibi aptal bir anıydı. Sahip oldukları en güzel anı da değildi. Ama şimdi onu ağlatıyordu. Dün gece ona her şeyi söylemiş miydi? Onu ne kadar derinden sevdiğini, neden evden bu kadar çok uzaklaştığını açıklamış mıydı? ''Ona onu sevdiğimi söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum,'' dedi Meredith. Nina geri çekildi. Güçlü kız kardeşinin yıkılmış yüzüne ve yaş dolmuş gözlerine baktı. ''Ona söyledin, seni duydum ve bunu biliyordu zaten, biliyordu.'' Meredith başını salladı, gözlerini sildi. ''Kısa süre içinde, babam için gelecekler.'' Nina kardeşinin yeniden kontrolü kazanmasını izledi. ''Peki ya annem?'' ''Yukarıda babamın yanında. Onu bırakmaya ikna edemedim.'' Birbirlerine baktılar. Bu bakış her şeyi anlatıyordu ve Nina, ''Gidip ben deneyeceğim ve sonra ne olacak?'' dedi. ''Plan yapmaya başlayacağız ve telefon konuşmaları.'' Bunun düşüncesi, babasının hayatının ölümün detaylarına dönüştüğünü izlemek neredeyse Nina'nın dayanabileceğinden fazlaydı. Bu seçeneği olduğunda söylenemezdi. Kardeşine geri döneceğini söyledi ve mutfaktan çıktı. Her adımı atmak için çaba sarf etmesi gerekiyordu ve ikinci kata geldiğinde yine ağlıyordu. Hafifçe, sessizce, durmadan. Kapıyı çaldı ve bekledi. Ses çıkmayınca kapının tokmağını çevirdi ve içeri girdi. Şaşırtıcı biçimde odada yatakta yatan babasının dışında başka hiçbir şey yoktu. Örtüler çenesine kadar öyle sıkı çekilmişti ki sanki yeni yağmış bir kar tabakası gibi görünüyordu. Yüzüne dokundu, bir tutam kar beyazı saçı kapalı gözlerinden çekti ve sonra eğilip alnını öptü. Cildinin soğukluğu onu şaşırttı ve aklına bir düşünce geldi. ''Bir daha bana hiç gülümsemeyecek.'' Derin bir nefes aldı ve doğruldu. Ona uzun süre öylece baktı. Her detayı ezberliyordu. ''Elveda baba,'' dedi usulca. Daha bir sürü kelime vardı. Elbette yüzlercesi ve o bunları daha sonra ne zaman söyleyeceğini biliyordu. Geceleyin, kendini yalnız ve evden kopmuş hissettiğinde ve evden uzakta olduğunda. Yataktan geri çekilmek zorundaydı. Hareket etmek, kontrolünü bütünüyle kaybetmeden önce şimdi gitmek zorundaydı. Deni'yi aramak için telefonu eline aldı. Ama çevir sesini bile duymadan telefonu kapattı. Ona ne söyleyecekti? Kelimeler böyle bir acıyı nasıl azaltabilirdi? Göz ucuyla bakarken bahçede bulanık bir şeyin hareket ettiğini gördü. Karlar üzerinde koyu bir bulanıklık.
pencereye gitti. Annesi dışarıdaydı. Karların içinde güçlükle saraya doğru ilerliyordu.
Nina aceleyle aşağıya indi ve ıslak çizmelerini giydi. Sonra verandadan geçti. Mutfak penceresinin önünden geçerken içeride Meredith'in telefonla konuştuğunu gördü. Yüzü tebeşir gibi beyazdı, dudakları titriyordu.
Nina kız kardeşinin onu geçerken görüp görmediğini bile bilmiyordu. Yan merdivenlerden aşağıya indi ve evin köşesinde çok miktarda birikmiş karların içine daldı. Birkaç metre ilerledikten sonra annesinin ayak izlerini gördü ve onlara basarak yürüdü. Seraya vardığında cesaretini toparlamasına yetecek kadar durakladı ve kapıyı açtı. Annesi oradaydı ve ince keten bezi geceliği içindeydi. Toprağın üzerine çömelmiş, küçük patatesleri kopartıyor ve onları bir yığın haline getiriyordu.
Anne, Nina bunu iki kere daha söyledi ve cevap alamadı. En sonunda sert bir şekilde, "Anya!" dedi ve daha yakınına gitti.
Annesi durdu ve dönüp geriye baktı. Uzun beyaz saçları bağlı değildi ve karma karışık tutamlar halinde solgun yüzünün etrafına düşmüştü.
"Patates var, yemek ona iyi gelir."
Nina kirin içinde annesinin yanına diz çöktü. Annesini böyle görmek onu korkutmuştu. Ama tuhaf bir biçimde rahatlatmıştı da. İlk defa aynı şeyi hissediyorlardı.
"Merhaba anne," dedi onun omzuna dokunarak.
Annesi yavaşça kaşlarını çatarak ona baktı. Sersemliği ışıl ışıl mavi gözlerini bulanıklaştırmıştı. Başını salladı ve hıçkırığa benzeyen bir ses çıkardı. Gözlerini yeni yaşlar kapladı ve sersemliği ortadan kalktı.
"Patatesler işe yaramayacak."
"Hayır," dedi Nina usulca.
"O öldü. Evan öldü."
"Hadi," dedi Nina onu dirseğinden tutup ayağa kalkmasına yardım ederek. Seradan dışarı çıktılar ve karlarla kaplı avluya girdiler.
"Burada bekle," dedi Nina. "Ben paltonu getireceğim."
Annesi ona aldırış etmedi ve baldırına kadar gelen karların içinde yürüdü. Esen hafif rüzgarda saçları ve geceliği arkasında dalgalanıyordu. Nihayet bahçesindeki siyah bankın üzerine oturmuştu.
"Elbette."
Nina annesinin peşinden gitti. Kendi paltosunun düğmelerini açtı, paltoyu çıkardı ve annesinin zayıf omuzlarını örttü. Titreyerek geri çekildi ve oturdu. Annesinin bu bahçenin nesini sevdiğini bildiğini düşündü. Bu bahçe sakin ve düzenliydi. Meyve bahçesinin geniş arazisinde bu tek noktada kendisini güvende hissediyordu. Yaz zamanındaki ve sonbahardaki yapraklar dışında bahçedeki tek renk bakır bir kolona aitti. Basit bir şekilde tasarlanmış, üstü el yazılarıyla süslenmiş ve bahar geldiğinde beyaz, güzel kokan çiçeklerle dolu olan beyaz mermer bir hazneyle desteklenmişti.
"Onun gömülmesini istemiyorum," dedi annesi. "Donan toprağa gömülemez. Onun küllerini savuracağız."
Nina annesinin sesinde yine alışık olduğu kararlılığı duydu ve neredeyse bir dakika öncesinin çılgınlığını özledi. En azından seradaki kadın bir şeyler hissediyordu. Bu kadın annesi yeniden kontrolü ele almıştı. Nina annesine yaslanmayı ve küçük bir kızken yapmış olabileceği gibi "Onu özleyeceğim anneciğim," diye fısıldamayı istedi. Ama bazı alışkanlıklar çocuklukta o kadar yerleşmiş oluyordu ki alışkanlıklardan kurtulmanın hiçbir yolu yoktu, yıllar sonra bile.
"Pekala anne," dedi en sonunda.
Bir dakika sonra ayağa kalktı. "Ben içeri gireceğim. Meredith'in biraz yardıma ihtiyacı olacak. Dışarıda çok uzun süre kalma."
"Neden?"
dedi annesi bakır sütuna bakarak. "Zatüre olacaksın.
Soğuktan öleceğimi mi düşünüyorsun? Ben şanslı bir kadın değilim."
Bu çok saçmaydı. Nina elini annesinin omzuna koydu ve dokunur dokunmaz onun kendini geri çektiğini hissetti. Ne kadar saçma olursa olsun bu küçük geri çekilme Nina'nın duygularını incitmişti. Şimdi bile aralarında babasının ölümü olmasına rağmen annesi sadece yalnız kalmak istiyordu. Nina eve girdi ve Meredith'i hala mutfakta telefon görüşmesi yaparken buldu. O içeri girdiğinde Meredith telefonu kapattı ve ona döndü. Aralarındaki bakışma, onların nasıl insanlar olacaklarını kavranmasıydı. Üçü, o, annesi ve Meredith. Bundan böyle babasının yarattığı daire yerine, birbirine uzaktan bağlı bir üçgen olacaklardı. Bu düşünce onun kaçarak havaalanına gitmek istemesine neden oldu. Bana da numaraların bir listesini ver. Telefon konuşmalarını yapmana yardım edeyim. 400'den fazla insan Evan Whitson'la vedalaşmak için küçük kiliseyi doldurmuştu. Birkaç düzine insan saygılarını sunmak ve onun şerefine kadeh kaldırmak için Beylenoçi'ye geri dönmüştü. Meredith'in yıkadığı bulaşıklara bakılırsa bir sürü kadeh kaldırılmış olmalıydı. Beklendiği gibi Nina rahatlıkla içki içip insanların babası hakkında konuşmasına izin vererek harika bir ev sahibi olmuştu. Annesi başını dik tutarak kalabalığın içinden geçmiş, nariden bir dakikadan uzun bir süre durmuştu. Ve bütün ağır işleri Meredith yapmıştı. İnsanların getirdiği bütün yiyecekleri organize etmiş ve düzenlemişti. Hazırda bol miktarda peçete, tabak, çatal, bıçak, bardak, bunlarla birlikte buz da bulunduğundan emin olmuş ve neredeyse sürekli olarak tabakları yıkamıştı. Hiç şüphesiz stresli olduğunda her zaman yaptığı şeyi yapıyordu. Bitmek bilmeyen düzenlemelerin ve günlük işlerin arkasına saklanmak. Ama dürüst olmak gerekirse henüz arkadaşların ve komşuların arasına karışmaya, babası hakkında anlatılan anıları dinlemeye hazır değildi. Acısı çok taze, sarhoş ellerde ileri geri dolaştırılmayacak kadar hassastı. Gece yarısı sularında Jeff mutfağa onu bulmaya geldiğinde, Meredith dirseğine kadar sabunlu sulara gömülmüştü. Jeff onu kollarına aldı ve ona sarıldı. Bu uzun bir yolculuktan sonra eve dönmek gibiydi ve son birkaç gün ve bugünkü yürek burkan anma töreni boyunca sakladığı gözyaşları sel gibi aktı. Jeff sanki o bir çocukmuş gibi saçını okşayarak ve tekrar tekrar o büyük "her şey düzelecek" yalanını söyleyerek ona sarıldı. Meredith içinde başka hiçbir şey kalmayınca geri çekildi. Kendini güçsüz hissediyordu ve gülümsemeye çalıştı. "Sanırım bunu içimde tutuyordum. Sen böyle yaparsın. Bu sanki kötü bir şeymiş gibi konuşuyorsun. Kontrolümü kaybetmem mi gerekir?" "Belki." Meredith başını salladı. Böyle şeyler söylediği zaman bu sadece onun kendini daha uzak hissetmesine neden oluyordu. Jeff onun kırılabilir ve tekrar tutkallığa yapıştırılabilir bir vazo olduğunu düşünüyor gibiydi. Ama o eğer olabilecek en kötü şey olursa, eğer bir cam gibi paramparça olursa, bazı parçaların sonsuza dek kaybolabileceğini biliyordu. "Ben de bunu yaşadım," dedi. "Sen anne babamın ölümlerini atlatmamda bana yardımcı oldun. Sana yardım etmeme izin ver." "Ben iyiyim, gerçekten. Kontrolümü sonra kaybederim." "Meredith, sus." Bu kadar sert bir biçimde söylemek istememişti ve onun duygularını incittiğini görebiliyordu. Ama çok zor dayanıyordu. Başka birisi için endişelenecek enerjisi yoktu. "Demek istediğim bu konuda endişelenme. Ben buradaki şeylerle ilgilenirim. Kızlar yorgun. Neden onları eve götürmüyorsun?" "Pekala," dedi ama gözlerinde bilmediği ihtiyatlı bir bakış vardı. Herkes gittikten sonra Meredith temiz, düzenli mutfakta tek başına durdu ve neredeyse anında farklı bir seçim yapmış olmayı diledi. "Elbette, Jeff beni eve götür ve bana sarıl." Demek ne kadar zor olabilirdi ki. Bulaşık bezini tezgahın üzerine fırlattı ve annesinin mutfağındaki barınağını terk etti. Nina'yı oturma odasında tek başına, babasının resim sehpasına konmuş kocaman fotoğrafının önünde dururken buldu. Buruşuk, haki renkli pantolonu ve siyah kazağı, karmakarışık kısa siyah saçlarıyla dünyaca ünlü bir fotoğrafçıdan daha çok ilk safarisine çıkmaya hazırlanan bir genç kıza benziyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa no 103. Devamı 11. ayrımda.